Çanlar kimin için çalıyor?
Ayrım 22.
Bu elden, kızın kendi avucuna yapışmış olan avucundan, birbirlerine kenetlenmiş olan parmaklarından, bileğine değen bilekten, kızın elinden, parmaklarından, bileğinden kendi eline, parmaklarına, bileğine dingin, cam gibi bir denizin yüzeyini belli belirsiz kıpırdatan ve insanın yüzüne çarpan sabah yeli gibi duru, insanın dudağını okşayan bir tüy ya da hiçbir esinti olmaksızın yere dökülen yapraklar kadar hafif bir şey akıyordu. Yalnızca parmakların dokunuşuyla duyumsanabilecek kadar hafif bir şey. Ama sıkı sıkıya kenetlenmiş parmaklarıyla, birbirine yapışan avuçlarıyla, bilekleriyle öylesine güçlenip yoğunlaşıyor, öylesine karşı konulmazlaşıyor, öylesine sızı veriyordu ki sanki kolunun içinde dolaşan bir akımdı bu. Tüm gövdesine sızım sızım sızlatan, sığ bir istekle dolduran bir akım. Buğday sarısı saçlarında, pürüzsüz altın karası güzel yüzünde, boğazının kıvrımında pırıl pırıl güneş ışığı parlayan kızı kendine çekti Robert Garden. Başını geriye doğru yatırarak onu öptü. Öperken kızın ürperdiğini duyumsadı. Tüm gövdesini kızın gövdesine yapıştırdı. Kızın memelerinin haki gömleklerinin arkasından göğsüne yaslandığını duyumsadı. Küçücüktüler, serttiler. Elini uzatıp kızın gömleğinin düğmelerini çözdü. Sonra eğilip kızı öptü. Kız ayakta, başını geriye doğru atmış, tir tir titriyordu. Robert Garden'ın kollarının arasındaydı. Sonra çenesini indirip adamın başına dayadı. Robert Garden, kızın elleriyle başını tuttuğunu hissetti. Kız, başını göğsüne doğru çekiyordu. Robert Garden dikleşti. Kızı iki koluyla sımsıkı sarmaladı. Kızın ayakları yerden kesilmişti. Tüm gövdesiyle adama yapışmıştı. Robert Garden, Maria'nın ürperişlerini duyumsuyordu. Kızın dudaklarını boynunda buldu sonra. Kızı yere indirip, Maria dedi. Ah, Maria'm benim. Sonra nereye gidelim dedi. Hiç sesini çıkarmadı kız. Elini adamın gömleğinin içine kaydırdı. Robert Garden, kızın ellerini uzattığını, gömleğinin düğmelerini açtığını ayrımsadı. Haydi sen de dedi kız. Öpmek istiyorum. Olmaz küçük tavşanım. Olur, olur. Senin yaptığın her şeyi yapmak istiyorum. Olmaz, olanaksız bu. Peki öyleyse. Ah, peki. Ah, ah peki. Sonra ezilen fundaların kokusu duyuldu. Kızın başının altında eğilen sapların sertliği hissedildi. Bir de kızın kapalı gözlerinin üzerinde parlayan güneş. Robert Garden kızın geriye, fundaların köklerine doğru itilmiş başını, boynunun kıvrımlarını, dudaklarının kendi kendine belli belirsiz kıpırtısını, güneşe ve her şeye karşı sıkı sıkıya örtülmüş gözlerinin üzerindeki kirpiklerinin titreyişini ömrünce unutamayacaktı. Kızınsa gözlerine vuran güneş yüzünden her şey kırmızı, turuncu, altın kızılına dönüşmüştü her şey bu renkti. Ne varsa her şey, dolgunluk, sahip olma, elde etme, hepsi, hepsi bu renkti. Hepsi bu rengin körlüğü içindeydi. Erkek içinse hiçbir yere çıkmayan karanlık bir geçitti bu. Sonra yine hiçbir yere, hiçbir yere, sonsuza değin hiçbir yere çıkmayan bir geçit. Yere alabildiğine abanmıştı dirsekleriyle. Hiçbir yere çıkmayan bir geçidin içindeydi. Karanlık, sonu olmayan, bir yere çıkmayan bir geçit. Olmayan bir yerde, bilinmeyen bir yerde yapışıp kalmıştı. Şimdi de bütün zamanlarda da hiçbir yere çıkmayan bir boşlukta asılı kalmış sallanıyordu. Tutunacak bir şeyi olmayan bir yerde yuvarlanıyordu. Tutunacak tek bir şeyi olmayan bir yerde. Ne bir yere gitmişlerdi, ne de zaman geçmişti. Ne bir mekandaydılar, ne de bir zamanda. Ama ikisi de oradaydılar. Robert Garden yeryüzünün altlarından kayarak akıp gittiğini duyumsadı. Sonra yan yatmış buldu kendisini Robert Garden. Başı fundalara gömülüydü. Onların kokusu dolduruyordu burnunu. Köklerin kokusu, toprağın kokusu. Sonra güneş daldı fundaların arasına. Fundalar omzunu, böğrünü daladı Robert Garden'ın. Kız tam karşısında hala gözleri kapalı yatıyordu. Sonra gözlerini açtı kız. Adama gülümsedi. Robert Garden çok çok uzaklardan yorgun argın, dostça "Merhaba tavşan" dedi. Kız da gülümsedi. Ama hiç de uzak olmayan bir tavırla "Merhaba İngiliz'im" dedi. Robert Garden uyuşuk uyuşuk "İngiliz değilim ben" dedi. "Evet öylesin" dedi kız. "Sen benim İngiliz'imsin." Sonra uzanıp adamın iki kulağından tutup alnından öptü. "İşte" dedi. "Nasıl buldun bunu? Seni artık iyi öpüyor muyum?" Sonra yan yana derenin kıyısından yürümeye koyuldular. Robert Garden, "Maria" dedi. "Vurgunum sana. Çok sevimlisin, olağanüstüsün, çok güzelsin. Seni severken ölecek gibi oluyorum bu yüzden. Ah dedi kız, ben her seferinde ölüyorum. Sen ölmüyor musun? Hayır, neredeyse ölecek gibi oluyorum. Sen de toprağın altımızdan kayıp gittiğini duyumsadın mı? Evet, ölürken. Kolunu dolasana boynuma, ne olur. Yok, elini tutuyorum. Elini tutmak yeter bana. Kıza baktı. Çayırın ötesinde bir doğan avlanıyordu. Dağların üzerinden koca koca akşam bulutları yaklaşıyordu. Başkalarıyla birlikteyken böyle olmamış mıydı sana diye sordu Maria. El ele yürüyorlardı şimdi. Olmadı. Gerçekten olmadı. Çok sevgilin olmuştur. Oldu birkaç tane. Ama senin gibisi olmadı. Böyle hiç olmadı ha? Doğru mu bu? Zevkliydiler ama hiç böylesi olmadı. Toprak da kayıp gitti üstelik. Daha önce hiç kaymamış mıydı altından toprak? Yok, gerçekten hiç olmadıydı. Ya dedi kız. Bütün bu olanları bir gün için yaşayabiliyoruz üstelik. Bir şey demedi Robert Garden. Ama yaşadık hiç değilse dedi Maria. Peki beni seviyor musun? Benimle birlikte olmak mutlu ediyor mu seni? Bir süre sonra daha güzelleşeceğim. Şimdi de çok güzelsin. Yok dedi kız. Ama elinle başımı okşasana. Kırpık yumuşak saçlarına dokundu kızın Robert Garden. Elleriyle önce yatırdı onları, sonra da parmaklarının arasında dikleştirdi. Sonra iki elini kızın başına koyup yüzünü yüzüne çevirdi ve kızı öptü. Çok seviyorum öpmeyi dedi kız, ama pek de beceremiyorum. Öpmen gerekmez. Hayır gerekir, senin kadının olacaksam her yönden zevk vermeliyim sana. Yeterince zevk veriyorsun bana. Daha çoğunu istemem. Daha çok zevk alacaksam benim yapabileceğim bir şey kalmaz. Ama göreceksin dedi büyük bir mutlulukla kız. Saçlarım seni eğlendiriyor şimdi çünkü çok tuhaf. Ama her geçen gün büyüyorlar. İyice uzayacaklar. O zaman da çirkin görünmeyeceğim. Belki de beni çok seveceksin. Güzel bir vücudun var dedi adam. Dünyanın en güzel vücudu. Yalnızca genç ve ince. Hayır, güzel bir vücutta bir sihir vardır. Birinde niye vardır bu sihir? Öbüründe niye yoktur bilmiyorum. Ama sende var. Senin için dedi kız. Hayır. Evet, senin için. Her zaman senin için ve yalnızca senin için. Ama senin için yetmez bu kadarı. Sana iyi bakmayı öğrenmeliyim. Ama bana gerçeği söyle. Daha önce altından toprak kayıp gitmemiş miydi hiç? Hiç dedi Robert Garden. Gerçeği söylüyordu. İşte şimdi mutlu oldum dedi kız. Şimdi gerçekten çok mutlu oldum. Robert Garden'a sordu sonra. Şimdi başka bir şey mi düşünüyorsun? Evet, işimi düşünüyorum. Keşke atlarımız olsaydı dedi Maria. Öyle mutluyum ki altımda iyi bir at olsun isterdim. Senin yanında birlikte hızlı at sürmek isterdim. Giderek hızlanırdık. Dört nala kalkardı atlarımız. Ama mutluluğumu geçemezdik yine de. Dalgın bir sesle mutluluğunu bir uçağa bindiririm dedi Robert Garden. Tıpkı güneşte parlayan küçük avcı uçakları gibi gökyüzünde dolanır dururduk o zaman dedi kız. Takla attırıp pike yaptırırdık uçağa. Kue buayana diye güldü. Bunun bile farkına varmazdı mutluluğu. Robert Garden kızın dediklerini yarım yamalak duyarak mutluluğunun sağlam bir midesi varmış dedi. Orada değildi o sırada çünkü. Kızın yanında yürüyordu. Ama aklı köprüye takılmıştı şimdi. Ve bu olay nasıl kamera objektifi netleşip olayı alabildiğine seçikliğiyle görür, işte öylesine açıktı. Zorluydu ve keskindi. İki karakolu, bu karakolları gözetleyen Anselmo ile Çingene'yi gördü. Bomboş yolu gördü, üzerinde hiçbir hareket olmayan. En geniş ateş alanı olacak biçimde iki otomatik tüfeği yerleştireceği yeri görüyordu. Kim kullanacak bunları diye düşündü. Sonunda ben elbette. Ama başta kim? Tahrip kalıplarını yerleştiriyordu. Onları sıkıştırdı, bağladı, kapsüllerini bağladı, ekledi birbirine. Tellerini çekti, yukarıya tutturdu, sonra da eski püskü ateşleme kutusunu yerleştirdiği yere döndü. Olabilecek, kötü gidebilecek şeyleri düşünmeye başladı. Kes artık dedi kendi kendine. Bu kızla seviştin, şimdi beynin gıcır gıcır, tam anlamıyla dipdiri ama tasalanmaya başladın. Yapacağın şeyleri düşünmen başka şey, kaygılanman başka şey. Kaygılanma, kaygılanmamalısın. Yapman gerekebilecek şeyleri biliyorsun, neler olabileceğini de. Elbette olabilir bunlar. Ne için savaştığını bilerek girdin bu işe. Tam yaptığın şeye karşı savaşıyordun. Kazanma şansını elde etmek için zorlandın. Bu sevdiği insanları başarıya ulaşmak için kullanmaktan öte bir değeri olmayan birlikler gibi kullanmak zorundaydı işte. Besbelli en kurnazları Pablo'ydu. Anında anlamıştı bu işin kötülüğünü. Kadın bu işten yanaydı tüm varlığıyla. Daha da ötesi. Ama işin özünün gerçekten ne olduğunu öğrenince ağır ağır rahatsız olmaya başlamıştı. Şimdiden rahatsızlığı iyice yoğunlaşmıştı. Sonra da olayı anında kavramıştı. Gerekeni yapacaktı. Ama bu işi Robert Garden'dan daha çok sevdiği söylenemezdi. Demek şimdi senin başına geleceklerin değil ama kadının, kızın ve umursadığın öbür insanların başına geleceklerin önemli olduğunu düşünüyorsun. Tamam, peki. Ya sen buraya gelmemiş olsaydın, onların başına neler gelecekti? Sen buraya gelmeden önce ne gelmişti onların başına? Ne olmuştu onlara? Böyle düşünmemen gerek. Eylem dışında onlara karşı bir sorumluluğun yok. Buyrukları veren sen değilsin. Goals veriyor buyrukları. Peki Goals kim? İyi bir general. Emrinde bulundurduklarının en iyisi. Ama insan neye yol açacağını bildiği olanaksız buyrukları yerine getirmeli mi? Bu buyruklar ordu kadar partiyi de temsil eden Goals'den gelse bile. Evet, onları yerine getirmeli. Çünkü olanaksız oldukları ancak bu buyruklar yerine getirilirken ortaya çıkabilir. Bunları denemek için olanaksız olduklarını nasıl bilebilirsin? Eğer herkes aldığı emirlerin olanaksız olduğunu söyleseydi, sen nerede olurdun? Eğer buyruklar geldiğinde olanaksız deseydin, biz hepimiz nerede olurduk? Aldıkları bütün buyrukların kendileri için olanaksız olduğunu düşünen komutanları çok görmüştü. O Estremadura'daki Domuz Gomez, olanaksız olduğu için kanatların ilerleyemediği bir sürü saldırı görmüştü. Hayır, buyrukları yerine getirecekti o. Buyrukları birlikte yerine getireceği insanları sevmesi ise bir şanssızlıktı yalnızca. Onların partizanların yaptığı bütün işlerde onları koruyan, onlarla birlikte çalışan insanların başına ne dertler gelmiştir, talihsizlikler gelmiştir. Ne için? Sonunda tehlike kalmasın, ülke yaşanacak bir yer olsun diye. Ne denli bayatlamış görünse bile doğruydu bu düşünce. Cumhuriyet yitirirse ona inananların İspanya'da yaşaması olanaksızlaşırdı. Ama gerçekten böyle mi olurdu? Evet, öyle olacağını biliyordu Robert Garden. Faşistlerin daha şimdiden ele geçirdikleri yerlerde yaptıklarından biliyordu bunu. Pablo Domuz'un tekiydi ama öbürleri iyi insanlardı. Bu işi onları sokmak, onları satmak anlamına gelmiyor muydu peki? Bir anlamda öyleydi. Ama onlar bunu yapmasalar, iki bölük atlı gelir, onları bu tepelerde bir haftada avlardı. Yok, hayır. Onları kendi başlarına bırakmakla bir şey kazanılamazdı. Tüm insanların kendi başlarına bırakılması ve senin kimsenin işine burnunu sokmaman dışında. Böyleydi inancı demek ki, öyle mi? Evet, buydu inancı. Peki, planlı bir toplum falan? Bu başkalarının işiydi. Bu savaştan sonra yapacak başka şeyleri vardı Robert Garden'ın. Şimdi bu savaşa bulaşmıştı çünkü savaş sevdiği bir ülkede başlamıştı. Cumhuriyete inanıyordu ayrıca. Eğer Cumhuriyet yıkılırsa ona inanan bu insanlar için yaşamın çekilmez olacağını biliyordu. Savaş süresince komünist disiplin altına girmişti. En komünistler, disiplinli komünistler burada, İspanya'daydı. Savaşın yürütülmesinde en sağlam, en içten olanlar onlardı. Savaş süresince onların disiplinine içtenlikle katılıyordu. Çünkü savaşın yürütülmesine saygı duyabileceği programı ve disiplini olan tek parti onlarınkiydi. Peki ya kendi siyasal düşüncesi neydi? Hiçbir düşüncesi yoktu, böyle dedi kendi kendine. Ama bunu başkasına söyleyeyim deme diye düşündü. Hatta kabul bile edeyim deme bunu. Ya daha sonra ne yapacaksın? Döndüğümde önceden olduğu gibi İspanyolca öğreterek kazanacağım yaşamımı. Gerçek bir kitap yazacağım bir de. Bahse girerim dedi. Bahse girerim kolay olacak bu. Pablo ile siyaset üzerine konuşmalıydı. Onun siyasal gelişiminin ne olduğunu görmek kuşkusuz çok ilginç olurdu. Büyük bir olasılıkla o klasik soldan sağa geçiş, yaşlı Lerox gibi, Pablo'nun Lerox'a benzeyen birçok yönü vardı. Prieto da onun kadar kötüydü. Pablo ile Prieto'nun Utku'ya ilişkin inançları birbirinin eşiydi. Onlarınki at hırsızlarının politikasıydı. Robert Garden bir hükümet biçimi olarak cumhuriyete inanıyordu ama cumhuriyet de kendisini ayaklanma başladığında çıkmaza sokan at hırsızlarından kurtarmak zorundaydı. Önderlerinin gerçekte kendi düşmanları olan böylesi bir halk başka yerde var mıydı acaba? Halk düşmanları. Bu deyimi şimdi kullanmamalıydı. Üzerinde durmaması gereken aldatıcı bir deyimdi bu. Maria ile yatma yol açmıştı bunları düşünmesini. Kas katı bir baptist kadar bağnaz, dar düşünceli oluvermişti siyasal inançlarında. Hiçbir yönden eleştirmeksizin halk düşmanı gibi deyimler gelmeye başlamıştı aklına. Devrimci olsun, yurtsever olsun, her türlü klişeler. Beyni bunları eleştiri süzgecinden geçirmeksizin kullanıyordu. Doğrulukları su götürmezdi bunların. Ama onları gelişigüzel kullanmak çok kolaydı. Yine de dün geceden ve bu akşam üzerinden beri bu işle ilgili düşüncesi çok daha belirginleşmişti. Bağnazlık tuhaf şeydi. Bağnaz olmak için haklı olduğunuza iyice emin olmanız gerekir. İnsanın kendisini tutması kadar başka hiçbir şey bu kesinliği, haklılığı sağlayamaz. İnsanın kendini olayların üstüne çıkarması sapkınlığın düşmanıdır.
Ayrım sonu.